Ayrım 9.
O geceyi sürgün köyü karşısında muharebeye hazır vaziyette siperlerde geçirdik. Sabahleyin ilk ışıkla düşman topu ateşe başladığı sırada sahil boyunca uzun bir yürüyüşün kolu göründü. Bunlar bizim mızraklı süvari sancağımızdı. Sancak komutanı gelip bizi buldu. Emrimizdeki gönüllülerin idaresini de süvari sancağı komutanına verip Halil Bey ile birlikte İstanbul'a döndük. Günler sonra Bulgarlara ilk kez geri adım attırmaya muvaffak olmuştuk. Balkan Savaşı'nın birinci perdesi bitti, ateşkes ilan edildi. İstanbul'da ilginç gelişmeler oluyordu. Müttefikler ateşkes koşullarını şöyle sıralamışlardı. O güne kadar savaşta kaybedilen yerlere ilave olarak Edirne Bulgarlara, Yanya Yunanlılara, Debre ve Drac Sırplara, İşkodra Karadağlılara hem de buraları savunan askerlerimizle birlikte teslim edilecekti. Ya silah ve cephane? Sadece Edirne'de 430 top kaybedilmişti, binlerce mermi ve tüfekle birlikte. Bunlar da onların olacaktı. Daha dün emrimiz altında yaşayanların cüretlerine şaşmamak elde değildi. Tarihi zaferlerle dolu ordumuzun daha dün bağımsızlığına kavuşan küçük devletlerin karşısında uğradığı utanç verici kaçışını ve adeta ayaklar altında ezilmesini kabul etmeyecektik. Bazı kişilerde top seslerini işitecek kulak kalmamıştı. Gereken yapılacaktı. Gerekirse Baba Ali'yi yani başbakanlık basmaktan geri durmayacaktık. Avrupa'da Torun Yakup Cemil. 1983 yılının 15 Nisan'ıydı. Frankfurt'a gitmek için hazırlıklara başladık. İki kompartıman çalışacaktık. 1, 2, 3 ve 4, 5, 6. Ben 4'üm. 6 Mehmet Ali ağabey. Bu kez aramıza yeni bir arkadaş daha katıldı. Akrep. O da 5 numara. Biz ikinci gruptayız. 4, 5 ve 6. İlk kompartıman hedef ülkeye Nisan ayının ilk günü çıkmış. Çıkmış diyorum çünkü ben onları tanımıyordum. Merkez çalışmalarında onlar yoktu. Biz hep 3 kişiydik. Ben, Mehmet Ali ağabey ve Akrep. Çalışmalarımızı 3 ay önceden başlatmıştık. Ankara Gölbaşı'nda hem saha çalışması yapıyor hem de ofiste maketlerle çalışıyorduk. 15 Ocak'ta çalışmalara başlamamızın bir nedeni vardı. Talat Paşa'nın eşi Hayriye Hanım o gün toprağa verilmişti. Ermeni militanın Talat Paşa'yı arkadan vurduğunu öğrendiğinde düşmanlar sevinmesin diye ağlamamıştı bile Hayriye Hanım. Ne de olsa vatan şairi Namık Kemal'in akrabasıydı o. Dipnot. İttihat ve Terakki'nin 3 paşasından biri olan Sadrazam Talat Paşa 15 Mart 1921 tarihinde Berlin'de Taşnak üyesi Ermeni Sogomon Taylaryan tarafından vuruldu. Eşi Hayriye Hanım Talat Paşa öldükten bir süre sonra yeniden evlendi. Bu evlilikten doğan oğluna Talat adını koydu. Ne hazindir. Doktor Bahettin Şakir ve Cemal Azmi de 17 Nisan 1922'de Berlin'de Hayriye Hanım'ın gözleri önünde vurulmuştur. Öldüren kişi Ermeni Arşavir Şıracıyan'dır. Dipnot. Ermeni Arşavir Şıracıyan, Doktor Bahettin Şakir, Cemal Azmi ve Sadrazam Said Halim Paşa'yı anılarında ayrıntılarıyla yazmıştır. Bu anıların küçük bir özetini kitabın sonuna koyduk. Biliyordum ki dedem Yakup Cemil de yaşasaydı Ermeniler kesinlikle onu da öldürebilirlerdi. Çünkü tehcir olayını hep teşkilat-ı mahsusanın üzerine attılar. Hala da bunu iddia ederler. Elçilerimizin, konsoloslarımızın öldürülmesi gibi bizim eğitime başlama tarihlerini hep böyle acılı olayların olduğu günlerde seçiyorlardı. Bu nedenle 15 Ocak'ta toplamışlardı bizi. Burada bir anımı anlatayım. Mehmet Ali ağabey çok kızdığı zaman bol bol küfrederdi. Her fırsatta onunla birlikte çalıştığını söyleyen, ağabeyin kadim dostu olduğunu belirten şirketten biri, Bulgaristan'da bir takım halklar karıştırmıştı. Ağabey onun için ağza alınmayacak küfürler ediyordu. Biz bu adama gözlük diyorduk çünkü gözleri iyi görmüyordu. Bu gözlük sayesinde Bulgaristan'da bir görevlimizi şehit vermiştik. Adı Bora Suelkan'dı. Mehmet Ali ağabey o nedenle küfürler yağdırıyordu gözlüğe. Dipnot. Torun Yakup Cemil'in adını vermediği kişi 1980-1982 yılları arasında Bulgaristan'da görev yapan Mehmet Eymür. Mehmet Ali ağabeyin Eymür'e kızmasının gerçek nedeni başta Abdullah Çatlı olmak üzere kendisine tanıştırılan bazı ülkücülerin Asala operasyonlarında başarısız çıkmaları, üstelik uyuşturucu kaçakçılığı yapmaları mıydı? Torun Yakup Cemil ayrıntıya girmek istemiyordu. Nihayet Ankara'daki çalışmalarımız son buldu. Yine yollara düştük. Uçakta Akrep ile ben vardık. Mehmet Ali ağabey uçakta yoktu. Acaba son dakikada bir aksilik mi olmuştu? Çünkü Levon Ekmekçiyan'ın idam edilmesine çok kızmıştı. Son anda gelmezlik etmezdi herhalde. En azından bize haber verirdi. Ben artık mesleğime iyice adapte olmuştum. Yağ tüccarıydım. İşimi iyiden iyiye benimsemiştim. Alışverişler bittikten sonra sahiden bu mesleğe mi geçsem acaba? Akrep Almanya'ya bakliyat ihaleleri ve fiyatlarını öğrenmek için gidiyordu. Ayrıca tanınmış bir Nescafe firmasının Türkiye temsilciliğini almak için görüşmelerde bulunacaktı. Evrakları kusursuzdu. Birlikte gitmemizin nedeni Akrep'in çok iyi İngilizce ve Fransızca bilmesiydi. Havaalanında benim İngilizcem yeterli olmazsa yardımına koşacaktı. Aslında Avrupa'yı dolaşacaktık. İlk durak Almanya'ydı. Frankfurt'ta indik. İşin garibi havaalanında Akrep'in pasaportunda sorun çıktı. Ben kolay geçtim çünkü pasaportumda yurt dışına çıkışlar, özellikle Almanya'ya giriş çıkış vardı. Ancak Akrep içinde sorun hemen çözüldü. Amman'dan dönerken Frankfurt'a uğramıştık. Türk işçi ailelerine misafirliğe gitmiştik. Esnaf arkadaşlarla tanışmıştık. Hatta biz oradayken 10 kadar dev sol militanı Köln Başkonsolosluğu'nu işgal etmişti. Dipnot. Dev sol 3 Kasım 1982 tarihinde Köln Başkonsolosluğu'nu işgal etti. Mehmet Ali ağabey seninkiler boş durmuyor diye bana takılmıştı. Her fırsatta eski solculuğumuzu hatırlatırdı. Frankfurt'ta ikinci gelişimizde havaalanında bizi esnaf arkadaşlar karşıladı. Onlardan Mehmet Ali ağabeyin de geldiğini öğrenince rahatladım. Ekip bozulmamıştı. Frankfurt'ta fazla kalmadım. Tek başıma Köln'e geçtim. Köln'deki Alman yağ şirketinden ham madde olarak Antakya'daki fabrikaya 200 tona yakın yağ siparişi verdim. Bu şirketin büyük ortağı Belçika'nın Liège kentindeydi. Rahatça Belçika'ya girdim. Tabii çöpçüler sayesinde oluyordu tüm bu kolaylıklar. Bizim çöpçülerden biri taksi şoförlüğü yapıyordu. Bineceğiniz yeri ve zamanı bilince çöpçünün taksisine binmek, takside görüşmek hayli kolay oluyordu. Avrupa'da taksiyle ülkeden ülkeye rahat geçiliyordu. Tabii görünümün falan önemi vardı. Avrupalı Araplara, Türklere, Ortadoğullara hiç güvenmiyordu. Burada bir ayrıntı anlatayım. Bizim işlerde tepeden tırnağa, yani ceketinden, gömleğinden, ayakkabına kadar ortalama bir insan gibi giyineceksin. Bu temel kuraldır. Dışarı çıktığın zaman, bulvarlarda insanlara karıştığın zaman kıyafetinle ilgi çekmeyeceksin. Cak cak ötecek allı morlu tişörtler, ipek gömlekler, lüks takım elbiseler, ne bileyim örneğin İtalyan ayakkabılar falan giymeyeceksin. Ben buradayım demeyeceksin yani. İş kıyafeti olarak giyeceğin pantolonların A kısmı normal pantolon gibi olmayacak. Derin ve bol olacak. Ceketler de öyle. Normal ceket giyilmez. Omuz başından itibaren geniş kesim ve bol olmalı. Mesela kolun ceket yokmuş gibi içinde hareket edebilmeli. Gömlekler yaz kış fark etmez. Mutlaka kısa kollu olacak. Çatlak renkli abartılı çizgili gömlekler giyilmeyecek. Ayakkabılar da rahat olacak. Özellikle kaymamalı, ses çıkarmamalı. Uzun adım atabilmeye, koşmaya müsait olmalı. Kıyafet renkleri öncelikle sıradan gri, lacivert, kırçıllı, duman renginde olmalı. Sahaya çıkmadan önce elbiselerinle mutlaka bir iki prova yaparsın. Aleti, yani tabancayı bel çukuruna koyarsın. Ceket kabalarından bayağı aşağıda, yani uzun olur. Hafif dışarıya bombe verilir, alet tamamen kaybolur. Yok, tabanca tekli veya ikili asmalı bulunduruluyorsa yanlardan hafif bombe verilir. Bu giysiler dışarıdan alınmaz tabii, özel olarak dikilir ve sadece büyük alışverişlerde kullanılır. Ben her seferinde pardüsü ve ceket olsun hepsinin sağ kolumun iç tarafına, sağ bileğime yakın bir yere bir yuva yaptırırdım. Bazen gerekli malzemeyi oraya koyardım. Takım elbiselerin astarları, düğmeleri kolay sökülmeyecek cinsten olmalı. Kavgada sökülenler ileride yakalandığında mahkemede delil olarak kullanılabilir. Bu aksesuara ek olarak bir de büyük ve sağlam pamuk mendil gerekiyor. Bu mendil çok önemlidir, her işine yarar. Yaranın üzerine mendille bastırırsan kan kaybını önler. Kolunu bacağını bağlayabilirsin. Ben hala cebimde bir mendil taşırım. O günlerden kalma bir alışkanlık. İç çamaşırı slip olmaz. Boxer gibi şort olmalı ki aleti rahat koyabilesin. Külotun lastikleri elinin kalınlığında olmalı. Sıkı olacak ki alet düşmesin. İşe giderken valizimizde en az iki takımımız, iki çift ayakkabımız, takımlara uygun çorabımız bulunur. Çoraplar jartiyer tipi olmalıdır. Ben kamamı oraya koyardım. Ve tüm bu kıyafetlere uygun kalın kemer. Kemerler USA'den yani Amerika'dan özel gelir. Son delikten sonra kemer içinde bir boğayı rahatlıkla kesebileceğin süs gibi duran, aslında çok keskin bıçak görevi yapan metal vardır. Kemer içinden baş parmağınla orta parmağını birleştirip hızla ve sertçe çekersen eline gelir. Çektiğin zaman mutlaka işe yaramalıdır. Yoksa bir daha yerine koyma şansın yoktur. Bu kemerler çok pahalıdır. Piyasada satılmaz. Kolay kolay kimseye gösterilmez. Taklitlerinin yapılmasından korkulur. Kıyafet konusunda tek bir söz vardır. Herkes gibi ol. Biz de Avrupalılar gibi giyindik, turlayıp duruyoruz. Liège, Brüksel ekseni bizimdi. Bu bölgede Asala'nın kültür evleri vardı. Ayrıca Hollanda'da Rotterdam, Arnhem ekseni de bizimdi. Burada da Asala'nın terör yuvaları bulunuyordu. Liderleri Arat Oranyan'dı. Bizim ekibi özellikle ikaz etmişlerdi. Buralarda kesinlikle can kaybı istemiyorlardı. Sürekli ikaz etmelerinin nedeni biz eğitimimizi korkutmak üzerine değil, yok etmek üzerine almıştık. Avrupa'dan can kaybı istenmiyordu ama Amerika'dan gelen bir haber hepimizi çok şaşırttı. Ermeniler İsviçre'nin Lozan kentinde 2. Ermeni Dünya Kongresi'ni toplamışlardı. Kongrenin parası Amerika'daki Ermeni iş adamlarından geliyordu. İşte o para babalarından biri Los Angeles'ta otomobiline konan bombayla öldürüldü. Dipnot: Ermeni iş adamı Viktor Galustyan 15 Temmuz 1983 tarihinde Los Angeles'ta öldürüldü. Bunu bizimkiler mi yaptı yoksa kendi iç çatışmalarından mı kaynaklandı bilgim yok. Tek bildiğim otomobile bomba yerleştirme biraz bizim tekniğe benziyordu. O tarihlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde haftada iki kere sabaha karşı bazı binalarda patlamalar olmaya başlamıştı. Patlamalar nedense hep Ermeni kültür evlerinde oluyordu. Tavşanlar paniğe kapılmışlardı. Patlamanın olduğu binanın dış cephesinde yağlı boyayla TM yazılıyordu. TM hakkında herkes ayrı bir yorumda bulunuyordu. Teşkilatı mahsusa yeniden kuruldu diye yazıyordu Ermeni gazeteleri. TM adı onları çok korkutuyordu. Onlar da duvarlara Türk eşittir SS yazıyorlardı. Güya bizim Ermenilere 1915'te yaptığımız tehcir ile Almanların 1940'lı yıllarda Yahudilere yaptığı soykırım aynıydı. Zaten Avrupa'da da hep bu propagandayı yayıyorlardı. Onlar bir orduya yakın kişinin peşlerinde olduğunu düşünüyorlardı. Halbuki Avrupa'daki tavşanları korkutan ekip sadece 6 kişiydi. Bir de diğer ekip vardı. Yani taş çatlasa 10-12 kişi. Belki 1-2 taşeron da kullanılmış olabilir. Ama onlar da bu işin okulundan olmadığı için ellerine yüzlerine bulaştırmışlardı. Dipnot: Torun Yakup Cemil'in adını vermediği ve her fırsatta beceriksizler diye kızdığı taşeronların hepsi ülkücüydü. Cengiz Cömert, Kenan Erçetin, Rafet Karanlık, Enver Tortaş, Abdullah Çatlı, Mehmet Çener, Ahmet Tevfik Esensoy, Oral Çelik, Rıfat Yıldırım, Üzeyir Bayraklı gibi. Gazeteci Necdet Açan'ın yazdığına göre Aktüel 481-2000, Avrupa'da bazı bombalama faaliyetlerine katılan bu ekibin başında MİT görevlisi Metin Günyol vardı. Bu ekibe kişi başına ayda 3200 dolar veriliyordu. Para daha sonra 7400 dolara çıkarılmıştı. Avrupa işleri sahiden keyifliydi. Ülke ülke dolaşıyorduk. Gerek onlar gerekse biz tabii karşıt gruplarda 1915 tehcirini yaşamış bir neslin üçüncü kuşağıyız. Yıllar sonra bu kez Avrupa cadde ve sokaklarında karşı karşıyaydık. Avusturya'da bir Ermeni gazetesine adı ya Armenia ya da Hay Baykar olacak kanlı protez bir ayak gönderdik. Herifler biraz da yaygaracı oldukları için gazetelerinde Türkler gazetemize kopmuş ayak gönderdiler diye yazdılar. Paketin üzerindeki TM damgası ödlerini koparıyordu. Asıl gürültüyü bizden önce gelen ekip çıkarmıştı. Hepsi okulluydu onların. Basın bürolarından gazetelere, radyo evlerine kadar her yeri tepelemişlerdi. Çünkü onlar bu konuda uzmanlaşmışlardı. Bir bombanın hazırlanışını, düzeneğini ben de bilirim ama onlar kadar değil. Tepeleme işleri çok iyi organize edilmişti. Bir hafta bir ülkede patlama oluyordu, diğer hafta bir başka ülkede. Sınırlardan rahat geçiliyordu. Avrupa ülkelerinin istihbarat teşkilatlarından yardım görüyor muyduk bilmiyorum. Üst düzey görüşmelerde ben yoktum hiç. Mehmet Ali abi ile akrep yürütürdü bu işleri. Diğer ekibi ve ilişkilerini zaten hiç bilmem ama zorlanmadığımızı söyleyebilirim. Yalnız yaşadığımız bir olay ilginçtir. Akrep bir defasında aldığı istihbarat sonucu sorumlu olduğumuz eksenin dışına çıkmış, Belçika'nın adını iyi hatırlıyorsam Antwerpen'de gece yarısı 50 kadar tavşanın bulunduğu yuvalarına gitmiş. Kapıda durup ıslık çalarak hepsinin dikkatini çektikten sonra pardüsünün altındaki silahı gösterip çevik bir hareketle kepenkleri üzerlerine kapatıvermiş. Tavşanlar bu olayı da çok abarttılar. Güya hepsini öldürecekmişiz, yok silahlarla tarayacakmış, yok bomba atacakmışız. Akla geleni yazıyorlardı. Sonunda Belçika'yı terk ettik. Daha sonra ev sahiplerimiz tarafından ülkeden kovulduğumuzu öğrendim. Paris'e geçtik. Mehmet Ali ağabeyin dediğine göre her şehidimizin intikamını tek tek alacaktık. Beyrut'ta öğrenmiştik. Mossad'ı diğer ülkelerin istihbarat örgütlerine ayıran en önemli özelliği intikamcı olmasıdır. Yahudi geleneklerine göre kendi adamlarından biri öldürüldüğünde onun mutlaka intikamı alınırdı. Tevrat'ta Goel olarak tanımlanan bu anlayışı Mossad hala uygular. Bir de sadece son dönem şehitlerimizin değil Talat Paşaların, Doktor Bahettin Şakirlerin, Sadrazam Said Halim Paşaların, Cemal Paşaların intikamını alacaktık. Dün onlar Orta Doğu'da Avrupa'da kan akıtmak için dolaşıyorlardı. Şimdi sıra bizdeydi. Sırada Arat Oranyan vardı ve zaten izi de bulunmuştu. Arat Oranyan uluslararası platformda da söz sahibi bir Asala lideriydi. Toranyan hakkında her bilgiye sahiptik. Birini anlatayım. Asala'nın Madrid'de patlattığı bir bomba sonucu İspanya'nın ünlü gazetecisi Jose Antonio Guarrerian bacaklarını kaybetti. Bu gazeteci kafasına koydu. Bombacı Asala tavşanlarının peşine düştü. Sonunda içi hınçla dolu olan bu gazeteci Paris'te Montparnasse mezarlığının kapısında 1982 yılı Şubat ayı başında Arat Oranyan'la buluştu. Ara Toranyan İspanyol gazeteciyi davasına kandırdı. Neden terör yaptıklarını gazeteciye inandırdı. Sonra bu İspanyol gazeteci Beyrut'ta 2 saat mesafedeki El Fatah topraklarındaki Asala kampına giderek bacağını kaybetmesine neden olan bombayı koyan tavşanlarla tanıştı. Sonra ne oldu dersiniz? Gazeteci La Bomba adını verdiği kitabında Asala'yı övdü. Ermenilerin dünyanın neresinde olursa olsun toplantılarına katılıp konuşmalar yaptı. Gazeteciyi Asala sempatizanı yapan kişi işte bu Ara Toranyan'dı. Duyduğumuza göre hitabeti çok güçlü biriymiş. İnandırıcı konuşması en büyük özelliğiymiş. Çok da zeki olduğu söyleniyordu. Ben bu Ara Toranyan kadar şanslı bir adam görmedim. 22 Mart'ta arkadaşlar otomobiline bomba koydular, bomba patlamadı. 3 Temmuz'da kendisi içerideyken patlatılmak üzere babasının emlak dükkanına bomba yerleştirildi. Aksilik o bomba da patlamadı. Ancak üçüncüsü patladı. Basında ve bazı kitaplarda Toranyan'ın kullandığı otomobilin markası olarak Peugeot 504 yazıldı. Bu yanlışlık bilinçli olarak yapıldı. O günlerde bazı çapulcular Asala'yı kendilerinin bitirdiği yalanını söylüyorlardı. Onları tuzağa düşürmek için böyle bir numara yapıldı. O kadar kızgınım ki kendi anılarıma bile bu çapulcuları katılık veriyorum ya, neyse. Üçüncü bombanın öyküsü şöyle. Toranyan'ın otomobili sanıyorum Fransızların Balta dedikleri bir seriydi. Ben bu operasyonda da yoktum. Arkadaşlar otomobillere en kısa sürede mekanizmada hiçbir aksilik olmayacak düzeneyi yerleştirmişler. Öyle eğitilmişlerdi zaten. Ara Toranyan da bozulan arabasının tamirde yapıldığını sanıyordu. Otomobilin ön bölümüne konuyor bomba. Sonuçta araba hareket edince bomba patlıyor. Ancak herif yine ölümden kurtuluyor. Çünkü patlama anında fırlayan motor Toranyan'ı koruyan bir kalkan görevi görüyor. Yaralanıyor ama ölmüyor. Bizi en çok uğraştıran da bu adam oldu. Bu işler olurken bizim 3 kişilik ekip keyfine bakıyordu. Şanzelize'de açılan bulvarda sıra sıra kahveler vardır. Rue Opera adlı bir kahvede buluşuyoruz. Ayrı ayrı oturuyoruz. 2+1 oturuyoruz hep. Mehmet Ali abi ile ben otururken Akrep tek başına oturuyordu. Akrep Mehmet Ali abi ile önemli bir şey konuşacaksa onlar ikisi bir arada otururken ben ayrı oturuyordum. Buluşma vakti olarak hep tenha saatleri seçiyoruz. Yine öyle buluştuğumuz bir gün. Kahvenin bir köşesinde müzik kutusu vardı. Baktım orta yaşlarda bakımlı bir Fransız kadın elindeki tepsinin üzerindeki 45'lik plaklarla masaları dolaşıyor. Siz istediğiniz plağı gösteriyorsunuz, o gidip müzik kutusunda onu çalıyor. Bizim masaya geldi, Mehmet Ali ağabeyle Fransızca konuştular. Mehmet Ali ağabey bana istediğin bir plak var mı diye sordu. Baktım bir tanesinin kabında bir sürü süvari, ellerinde ince uzun kılıçlar, kimileri boru çalıyor. Resim hoşuma gitti, bu olsun dedim. Fransız hanım güldü, Mehmet Ali ağabeye bir şeyler söyledi, bu kez birlikte gülmeye başladılar. Neyse Fransız kadın gitti, müzik kutusu benim seçtiğim plağı çalmaya başladı. Bayağı da güzel bir müzik. Mehmet Ali ağabeye niye güldünüz diye sordum. Seçtiğim plak hafif süvari alayının hücum marşıymış imiş. Fransız kadın da bunun üzerine arkadaşınız pek de hafif süvari gibi durmuyor demiş. Eh biraz heybetli bir yapımız vardı. Türkiye'ye döndükten sonra bir gün Gölbaşı'nda eğitim yaparken hedefi vuramamıştım. Birden Mehmet Ali ağabey Paris'teki o günümüzü hatırlayıp bana senin sahiden hafif süvariliğin kalmamış demesin mi? Paris'te keyifli günler geçiriyorduk ama sabırsızlanıyordum. Alışveriş gününü iple çekiyordum. Bu arada işlerimi de halletmeye çalışıyordum. Paris merkezine 45 dakika uzaklıkta Argen diye genelde küçük orta sanayi tesislerinin, işte lastik fabrikaları, otogene parçaları ve çeşitli büyüklükte yağ fabrikalarının bulunduğu bir yer vardı. Bizim Bursa'nın daha küçüğü ama Fransa'daki daha muntazam. Ürdün'e yağ ithal etmek için görüşmelerde bulundum. Numune tahlil raporu aldım. Ne kadar protein, ne kadar asit vesaire var diye. Otelin küçük bir teleksi vardı. Bu bilgileri Antakya'daki fabrikaya gönderiyordum. Birkaç gün sonra yanıt geldi. Gönderdiğim belgelerde protein miktarının çok düşük, asit miktarının ise çok yüksek olduğu belirtiliyordu. Dolayısıyla anlaşmanın yapılamayacağı belirtiliyordu. Halbuki bizim her şeyimiz hazırdı. Kaşelerimiz, imza sirkülerimiz vesaire. Meğer iş sonra anlaşıldı. Çok iyi öğrendiğini iddia eden ben protein ile asit rakamlarını birbirine karıştırmışım. Hadi başla her şeye yeni baştan. Mehmet Ali ağabeyin dediğim gibi küfürleri meşhurdu. Senin proteinine diye başlardı. Ben de ağabey halletmediğim bir protein kalmış dedim espriyle karışık. O günden sonra kızdığımız küfretmek istediğimiz kişilere kendi aramızdaki parolayla protein derdik. Biz işimizle uğraşırken tavşanlar durdurak bilmiyordu. 14 Temmuz'da akşama doğru aldığımız bir haber hepimizin moralini allak bullak etti. Brüksel İdare Ataşesi Dursun Aksoy Asala tarafından şehit edilmişti. Ramazan bayramının son günüydü. Zaten bayramı uzaklarda geçiriyoruz diye üzülürken bu olayla şoke olduk. Evinden çıkıp otomobiline bindiği anda daha arabasını çalıştırmaya fırsat bulamadan başına ve göğsüne kurşun yemişti. En büyüğü 13, en küçüğü 4 yaşında 3 çocuğu yetim kalmıştı. Bizi ülkelerinden kovanlar kimlere hangi zeminleri hazırlıyordu? Bir gün sonra Paris Ordi havalanında bomba patladı. Tavşanlar olmayacak bir şeyi yapmışlardı. 15 Temmuz 1983 tarihinde Türk Hava Yolları'nın bürosunu bombalayacağız diye işi ellerine yüzlerine bulaştırmışlardı. İkisi Türk, beşi Fransız, biri Amerikalı, 8 kişi ölüp 60 kişi yaralanınca dünya ayağa kalktı. Olacak şey değildi, herifler geliyor, İstanbul'da Kapalı Çarşı'ya bomba koyuyor, masum iki Türk vatandaşı ölüyor. 25 Türk vatandaşı yaralanıyor, dünyanın kılı kıpırdamıyordu. Dipnot: Kapalı Çarşı'daki kanlı eylemi 16 Haziran 1983 tarihinde Asala militanı Mıgırdıç Madaryan gerçekleştirdi. Önce MP5 silahıyla çevresinde bulunan herkesi taramış, sonra karnındaki bombayı patlatarak yaşamına son vermişti. Bu Amerikalıların, Avrupalıların kanı ne kadar kıymetliydi. Öyle ya canım, bizimkiler ölünce pek sesleri çıkmıyordu. Türkiye'de bu adamlara yardım edenler bile çıktı. Bunlardan biri de Behçet Cantürk değil miydi? Dipnot: Annesi Ermeni olan Behçet Cantürk, 30 Nisan 1984 tarihinde gözaltına alındı. MİT'teki sorgusunda Asalay'da ilişkisini anlatması için işkenceli sorgulardan geçirildi. Tüm bu ağır ithamlı iddialara rağmen beraat etti. 21 Mayıs 1988 tarihinde Diyarbakır cezaevinden çıktı. Konuyla ilgilenenler için bakınız Soner Yalçın Beco, Behçet Cantürk'ün anıları su yayıncılık. Ordu'daki bomba olayını öğrendiğimizde Akrep bir espri patlattı. Bunlar bomba konusunda ezelden beri beceriksizdir dedi. İkinci Abdülhamid'e yapılan bombalı saldırıyı kastediyordu. Biliyorsunuz ikinci Abdülhamid'e 21 Temmuz 1905 tarihinde yapılan bombalı saldırı sonucu 26 kişi öldü. 58 kişi yaralandı. Padişahı cami çıkışı hastalığı yeni geçmiş Şeyhülislam Cemalettin'le yaptığı bir dakikalık geçmiş olsun sohbeti kurtarmıştı. Viyana'da özel olarak yapılıp İstanbul'a getirilen ve Machine Infernal denilen 100 kiloluk bombayı taşıyan araba bir dakika önce patlatılmıştı. Yıldız ve Beşiktaş'ta canı kırılmayan bina kalmamıştı. Tıpkı Ordi olayı gibi 2. Abdülhamid'e yapılan bombalı saldırıda dünyada geniş yankı bulmuştu. 9 Ermeni idam edildi. Suikastı planlayan Ermeni Christopher Mikaelian, Sofya'da yeni bir bomba hazırlarken dinamit dokumunun elinde patlaması sonucu can verdi. Ne gariptir değil mi? 2. Abdülhamid'in annesi Thierry Müjgan Sultan da asıl adı Virgin, Ermenidir. Asala Fransa ve Amerika'ya Ordi'de yanlışlık olduğunu söylese de kimseyi ikna edemedi. Dünya kamuoyu artık Asala'nın ne olduğunu anlamaya başlamıştı. Ne yazık ki başta Fransa olmak üzere bazı ülkeler işin vahametini kendi vatandaşları ölünce fark etmişlerdi. Tabii olan bizim alışverişi oldu. Ara Toranyan Fransız korumalarla dolaşıyordu. Bir aksilik olur o korumalardan biri ölürse Asala aleyhine olan psikolojik hava bu kez bize dönebilirdi. Mehmet Ali ağabey şimdi savaşı psikolojik yürütmek gerekir diyordu. Zaten Fransız güvenlik teşkilatları da alarm durumundaydı. Giriş çıkışlar sıkı kontrol altındaydı. Ses getirecek bir eylem sonrası Fransa dışına çıkmamız güç olabilirdi. Sonradan öğrendiğime göre zaten o günlerde bizim bir başka grubumuzun lideri, adı Korkusuz'du, Fransızlar tarafından ortaya çıkarılmıştı. Yani istihbaratçı kimliği öğrenilip takibe alınmıştı. Paris'e girişte havaalanında aranmak istenmiş, diplomatik pasaport sayesinde kurtulmuştu. Bu aslında Türkiye'ye mesajdı, faaliyetlerinizi biliyoruz diye. O da Mehmet Ali ağabey gibi emekli istihbaratçıydı. Korkusuz'un kimliğinin öğrenilmesi bizimkileri ürkütmüş olabilirdi. Dönmeye karar verdik. İlk grup 22 Temmuz'da çıkış yaptı. Bize 28 Temmuz gecesine biletler alınmıştı.